Ayrım 33. Sayfa 343. Kısım 5. Bölüm 46. Kırmızı Böcek. Harry gözlerini açtı ve iki boş şişenin arasından ona doğru sürünen kırmızı renkli iri kara böceğe baktı. Kedi gibi mırıldanıyordu. Bir an durup yeniden mırıldandı ve külde minik bir iz bırakarak cam sehpada ona doğru 5 santim daha geldi. Harry elini uzatıp aldı ve kulağına götürdü. Kendi sesini kırılan bir taşa benzetti. Beni aramayı kes Öşteyn. Harry, sen de kimsin? Benim Kaja, ne yapıyorsun? Harry sesin doğru söylediğinden emin olmak için ekrana baktı. Dinleniyorum dedi. Midesinin bir kez daha içindekileri boşaltmaya hazırlandığını hissetti. Bir kez daha. Nerede? Kanepede. Önemli bir şey yoksa kapatıyorum. Opsval'daki evde misin yani? Bilmem, bir bakayım. Duvar kağıdı öyle diyor. Kaja, kapatmam lazım. Harry telefonu kanepenin diğer ucuna atıp ayağa kalktı. Ağırlık merkezini bulmak için öne eğildi. Kafasını yol yardımı ve koçbaşı olarak kullanarak öne doğru sendeledi. Başı onu hiçbir yere çarptırmadan sağ salim mutfağa ulaştırdı. Ellerini lavabonun iki yanına koydu ve bir çeşme gibi fışkırarak kustu. Gözlerini tekrar açınca bulaşığın hala lavaboda durduğunu gördü. Üstteki tek bir tabaktan sarı yeşil kusum kakıyordu. Musluğu açtı. İçkiye yeniden başlayan bir alkolik olmanın iyi yanlarından biri ikinci günden sonra kusmuğunu artık lavaboyu tıkamamasıydı. Harry musluktan çok az su içti. Çok çok az. Tecrübeli bir alkolik olmanın bir diğer iyi yanı ise midesinin neyi kaldırıp neyi kaldırmayacağını bilmesiydi. Oturma odasına dönüp sanki daha az önce altına katışırmış gibi bacaklarını açtı. Gerçi hala kontrol etmediği için yapmış olma olasılığı da vardı. Kanepeye uzandı ve diğer uçtan gelen cılız vızıltıyı duydu. Minyatür bir insan minik sesiyle adını söylüyordu. Kırmızı cep telefonunu ayaklarının arasına sıkıştırarak aldı ve kulağına tuttu. Ne var? Boğazını lav gibi yakan safrayı öğürse mi yoksa geri mi yutsa bir an için bilemedi. Ya da boğazını yakmasına izin vermeliydi. Hak etmişti ne de olsa. Kaja onu görmek istediğini söylerken hiç konuşmadan öylece dinledi. Ekeberg restoranında buluşmayı teklif ediyordu. Şimdi ya da bir saat sonra. Harry sehpada duran iki boş Jim Beam şişesine baktıktan sonra saatine göz attı. 7'ydi. İçki dükkanları kapanmıştı. Restoranların bar kısmı da. Şimdi dedi. Tam görüşmeyi bitirmişti ki telefon tekrar çaldı. Ekrana baktı ve yanıtladı. Selam Öşteyn. Nihayet açtın. Pisliğin tekisin Harry. Sonunun Hendrix gibi olduğundan korkmaya başlamıştım. Beni Ekeberg restoranına götürebilir misin? Sen beni ne sanıyorsun be? Özel şoförüm falan mı? 18 dakika sonra Öşteyn'in arabası Olaf Hall'un evinin merdivenlerinin dışında bekliyordu. Öşteyn açık camdan sırıtarak seslendi. Kapıyı kilitlemene de yardım edeyim mi Ayya Şerif? Northland'dan giderlerken akşam yemeği mi diye sordu Öşteyn. Amacın ne? Hatunu becermek mi? Yoksa çoktan becerdim mi? Sakin ol, biz iş arkadaşıyız. Tabii ya, eski karım şöyle derdi. İnsan her gün neyi görürse onu ister. Herhalde şu havalı dergilerden birinde okumuştu. Gerçi kastettiği ben değilmişim. Ofisteki o puştmuş. Sen hiç evlenmedin Öşteyn. Ama evlenecektim. Herif Norveç kazağı giyiyordu, kravat takıyordu ve Nyorsk konuşuyordu. Dipnot. Nyorsk. Norveç halkının %10'luk bir kesiminin konuştuğu, dil birimci Ivar Asen tarafından geliştirilen, yeni Norveççe olarak da bilinen bir Norveççe türü. Aksan olarak değil, Ivar Asen tarzı lanet bir ulusal ve romantik Norveççe. Şaka yapmıyorum. Yatakta tek başına yatarken evliliğin kıyısından döndüğüm kadının o sırada bir ofis masasında iş pişirdiğini hayal etmenin ne demek olduğunu biliyor musun? Gözünün önüne renkli bir kazak, masaya doğru gidip geldikten sonra durup kasılan çıplak beyaz bir göt ve şöyle uluyan bir ahmak geliyor. Ekşem, geliyorum. Üstelik New York olarak. Öşten dedektife baktı ama hiç tepki yoktu. Lanet olsun Harry. Bu anlattığım sahiden komikti. O kadar mı sarhoşsun? Kaja pencerenin yanındaki masada düşüncelere dalmış bir halde şehri izlerken hafif bir öksürük sesi duyunca başını çevirdi. Baş garson, mahcup bir menümüzde var ama ne yazık ki mutfağımızda kalmamış bakışıyla ona doğru iki büklüm eğildi. Ve öyle boğuk bir sesle konuştu ki Kaja dediklerini zor anladı. Üzgünüm ama arkadaşınız geldi. Ardından yüzü kızararak cümlesini değiştirdi. Yani demek istediğim üzgünüm ama onu bu halde içeri alamayız. Kendisi biraz hırçın davranıyor da işletme kurallarımız gereği. Sorun değil dedi Kaja ayağa kalkarak. Nerede? Dışarıda bekliyor. Korkarım içeri girerken bar bölümünden içki almış ve onunla dışarı çıkmış. Sizden rica etsem bardağı geri getirebilir misiniz? Çünkü bu yüzden ruhsatımız iptal edilebilir. Kaja elbette bana paltomu getirebilir misiniz lütfen dedi ve peşinden gergin adımlarla gelen garsonla beraber telaşla kapıya yürüdü. Dışarı çıkınca Harry'i gördü. Son geldiklerinde üzerinden atladıkları yamacın yanındaki alçak duvarın dibinde dikilmiş sallanıyordu. Kaja yanına gitti. Duvarda boş bir bardak duruyordu. Görünüşe göre biz bu restoranda asla yemek yiyemeyeceğiz dedi. Başka bir önerim var mı? Harry omuzlarını kaldırdı ve cep matarasından bir yudum aldı. Savoy'daki bara gidelim. Tabii çok aç değilsen. Kaja paltosuna daha sıkı sarındı. Aslında o kadar aç değilim. Beni gezdirmeye ne dersin? Buralar senin mekanın sayılır. Hazır arabam da var. Eskiden gittiğin o sığınakları gösterebilirsin bana. Orası soğuk ve çirkin dedi Harry. Çiş ve ıslak kül kokuyor. Birlikte sigara içerdik dedi Kaja. Manzaranın tadını çıkarırdık. Yapacak daha iyi bir şeyin mi var? Yılbaşı ağacı gibi ışıl ışıl bir yolcu gemisi aşağılarındaki fiyordun üzerinde kurulu şehre doğru karanlığın içinde yavaş ve sessizce yol alıyordu. Sığınakların birinin tepesindeki ıslak betona oturmuşlardı ama ikisi de içlerine işleyen soğuğu hissetmiyordu. Kaja Harry'nin uzattığı mataradan bir yudum aldı. Cep matarasında kırmızı şarap mı diye sordu. Babamın büfesinde bir tek bu kalmıştı. Acil durum içkisi. En sevdiğimiz erkek oyuncu mu? Sen başlıyorsun dedi Kaja daha büyük bir yudum alarak. Robert De Niro. Kaja yüzünü buruşturdu. Anlat bakalım zor baba. Taksi şoförü ve avcıdan sonra kendisine sonsuz bağlılık yemin ettim. Ama evet biraz pişman oldum. Seninki kim? John Malkovich. Güzel. Neden? Kaja düşündü. Sanırım kültürlü kötülüğü yüzünden. Birinde görmek isteyeceğim bir özellik değil ama o kötülüğü gösterme şekline bayılıyorum. Bir de kadınsı ağzı var tabii ki. Bu iyi bir şey mi ki? Evet. Tüm iyi aktörlerin kadınsı bir ağzı vardır. Ya da kadınsı ince bir sesi. Bazılarında her ikisi birden. Kevin Spacey, Philip Seymour Hoffman. Harry paketten bir sigara çıkardı. Bir tane de ona uzattı. Benimkini de sen yak dedi Kaja. Saydığın adamlar kesinlikle çok erkeksi sayılmaz. Mickey Rourke, kadın sesi, kadın ağzı. James Woods. Resmen şehvetli bir kız kadar öpülesi dudakları var. Ama sesi o kadar ince değil. Koyun melemesine benziyor. Hem de dişi koyun. Kaja güldü ve yanan sigarayı aldı. Yapma ama. Filmlerde sadece maço adamların sesi kalın ve kısık olur. Mesela Bruce Willis. Evet, Bruce Willis kısık tabiri uyuyor ama kalın hiç değil. Harry gözlerini kıstı ve şehre bakarak tiz bir sesle fısıldadı. Buradan görebildiğim kadarıyla hiçbir bokun kontrolü sende değil. Dipnot. Zor Ölüm filminde Bruce Willis'in söylediği bir replik. Kaja kahkahaya boğuldu. Sigarası ağzından fırlayarak duvardan aşağı sekti ve kıvılcımlar saçarak gür çalıların içine düştü. Kötü müydü? Feci kötü dedi Kaja nefesi kesilerek. Kahretsin. Tam da kadın sesli maço bir oyuncuyu söyleyecektim ama unutturdun. Harry omuzlarını kaldırdı. Belki hatırlarsın. Evan'la benim de böyle bir yerimiz vardı dedi Kaja. Yeni bir sigara alıp sanki duvara çakacağı bir çiviyi tutar gibi baş parmağıyla işaret parmağı arasında tutarak. Kimsenin bilmediğini düşündüğümüz, saklanıp sırlarımızı paylaştığımız sadece bize ait bir yer. Anlatmak ister misin? Neyi? Abini. Ne oldu? Öldü. Onu biliyorum. Belki devamını anlatmak istersin. Ne gibi? Mesela onu neden bu kadar yücelttiğini. Yüceltiyor muyum? Sence? Kaja'nın bakışları dedektifin üzerinde gezindi. Şarap dedi. Harry'den matarayı aldı ve iştahla kafasına dikti. Bir not bıraktı dedi. Evden çok duygusal ve hassas biriydi. Tebessüm ettiği ve güldüğü zamanlar sanki olduğu yere güneşi getirirdi. Onu gördüğün an tüm dertlerin nasıl desem güneşin altındaki çiğ taneleri gibi buhar olup uçardı. Ama kötü bir günündeyse de durum tam tersi olurdu. Etrafındaki her şey sessizleşir, hava adeta yaklaşan bir trajediyle dolar, sessizliğin içinde o trajedinin sesi kulağına kadar gelirdi. Minör bir şarkı gibi. Aynı anda hem güzel hem korkunç, anlıyor musun? Yine de gözlerinde gün ışığının bir kısmı kalmış olurdu çünkü hala gözleri gülerdi, ürkütücüydü. Kaja titredi. Bir yaz tatiliydi. Sadece Evan'ın bu hale getirebileceği kadar güneşli bir gündü. Tüm'deki yazlık evimizdeydik. Ben kalkmıştım ve doğruca markete çilek almaya gitmiştim. Döndüğümde kahvaltı hazırdı. Annem Evan'ın kahvaltı yemesi için üst kata seslendi ama cevap gelmedi. Uyuyor sandık. Bazen geç kalkardı çünkü. Odamdan bir şeyler almak için yukarı çıktım ve geçerken kapısını tıklatıp çilek aldım diye seslendim. Odamın kapısını açarken hala cevap vermesini bekliyordum. İnsan kendi odasına girdiğinde etrafına bakmıyor, sadece aradığı şeye odaklanıyor. Kitabını koyduğunu hatırladığı komodine, pencerenin pervazına, balık yeminin kutusuna mesela. Girdiğimde onu görmedim. Sadece ışıkta bir tuhaflık olduğunu sezdim. Sonra gözüm yan tarafa kaydı ve önce çıplak ayaklarını gördüm. Ayaklarının her santimini ezbere bilirdim. Bazen gıdıklamam için bana bir krom verirdi. Bayılırdı bunu yaptırmaya. İlk düşündüğüm şey uçtu, sonunda uçmayı öğrendiği oldu. Gözlerim yukarıya kaydı. Onun için ördüğüm uçuk mavi kazak vardı üzerinde. Uzatma kablosuyla kendini avizeye asmıştı. Ben gidene kadar beklemiş ve odama girmiş olmalıydı. Koşmak istedim ama kımıldayamıyordum. Bacaklarım yere çivilenmiş gibiydi. Karşısında öylece dikilip ona baktım. Öyle yakınımdaydı ki. Sonra anneme seslenmek istedim. Bir ses çıkarabilmek için elimden ne geliyorsa yaptım. ama ağzımdan tek kelime bile çıkaramadım. Kaja başını eğdi ve sigarasını sikti. Titrek bir nefes aldı. Gerisini bölük pörçük hatırlıyorum. Bana sakinleşmem için ilaç verdiler. Kendime geldiğimde 3 gün geçmişti ve onu çoktan gömmüşlerdi. Orada olsaydım daha da kötüleşeceğimi söylediler. Sonrasında hasta oldum ve yaz boyunca uzun bir süre yatakta ateşler içinde yattım. O zamandan beri cenazesinin fazla aceleye getirildiğini düşünüyorum. Sanki utanılacak bir şekilde ölmüş gibi. Haksız mıyım? Bir not bıraktığını söyledin. Kaja gözlerini fiyorda dikti. Komodinimin üzerinde duruyordu. Asla sahip olamayacağı bir kıza aşık olduğunu, artık yaşamak istemediğini, bize yaşattığı acılar için af dilediğini ve onu çok sevdiğimizi bildiğini yazmıştı. Notunu okuyunca şoke oldum. Evan bana öyle bir kızdan bahsetmemişti ve bana her şeyini anlatırdı. Roar olmasaydı, Roar mu? Evet, o yaz ilk erkek arkadaşım olmuştu. Öyle iyi ve sabırlıydı ki hastayken neredeyse her gün ziyaretime geldi ve Evan hakkında konuşmamı dinledi. Ne kadar harika, mükemmel biri olduğunu mu? Anladın işte. Harry omuz sikti. Annem öldüğünde ben de aynısını yaptım. Gerçi Ölstein senin Roar kadar sabırlı değildi. Hiç çekinmeden yeni bir din mi kurmaya çalıştığımı sordu. Kaja güldü ve sigarasından bir nefes çekti. Sanırım Roar en sonunda Evan'ın hatırasının ikimizin de hayatını yok ettiğini hissetti. Çok kısa bir ilişkiydi. O zaman Evan her zaman oradaydı. Kaja başını salladı. Açtığım her kapının ardında onu görüyordum. Sebebi bu, değil mi? Kaja yine başını oynattı. O yaz hastaneden eve döndüğümde odama girmem gerekiyordu ama kapıyı açamıyordum. Ne yapsam olmuyordu. Çünkü açarsam onu karşımda sallanırken göreceğimi biliyordum. Her şeyin benim suçum olduğunu da. Her zaman bizim suçumuzdur zaten, değil mi? Her zaman. Ve kimse bizi aksine inandıramaz, kendimiz bile. Harry sigarasını karanlıkta söndürdü, yeni bir tane yaktı. Altlarındaki yolcu gemisi limana girmişti. Tabancanın derinliklerinde giren kuvvetli rüzgar iç karartan yankılı bir sesle uğulduyordu. Harry neden ağlıyorsun diye sordu sakince. Çünkü benim suçum diye fısıldadı Kaja yanaklarından yaşlar akarken. Hepsi benim suçum. En başından beri biliyordun değil mi? Harry derin bir nefes çekti. Sigarayı dudaklarından alıp ateşini üfledi. En başından beri sayılmaz. Ne zamandan beri? Holmenveyn'deki evin kapısında Björn Holm'un suratını gördüğümden beri. Björn Holm iyi bir adli tabip uzmanıdır ama De Niro değildir. Geldiğimize gerçekten şaşırmıştı. Hepsi bu mu? Benim için yeterliydi. Like'ın peşinde olduğumu bilmediğini yüzünden anladım. Yani ne bilgisayarımda bir şey görmüş ne de Bellman'a bir şey ispiyonlamıştı. Köstebek Holm olmadığına göre geriye bunu yapabilecek sadece bir kişi kalıyordu. Kaja başını evet der gibi oynattı ve gözyaşlarını sildi. Neden bir şey demedin? Neden bir şey yapmadın? Neden ipimi çekip benden kurtulmadın? Amacın neydi? Herhalde iyi bir nedenin vardır. Kaja başını iki yana sallarken yeniden gözyaşlarına boğuldu. Sana ne vaat ettiğini bilmiyorum dedi Harry. Olsa olsa Kripos'un yeni ve çok güçlü yapısında güzel bir mevkidir. Ayrıca aşık olduğun adamın evde olduğunu, senin için karısını ve çocuklarını bırakacağına söz verdiğini ama yapmadığını söylerken de haklıymışım. Kaja sessizce hıçkırdı. Boynu çok fazla ağırlaşmış gibi eğildi. Onu yağmuru taşıyamayan bir çiçeğe benzetti Harry. Asıl anlayamadığım şey benimle bu akşam neden buluşmak istediğin dedi. Sigarasına memnuniyetsiz bir bakış atarak. Belki de başka bir markaya geçmeliydi. İlk önce bana köstebeğin sen olduğunu söylemek istiyorsun sandım ama çok geçmeden niyetinin bu olmadığını anladım. Birini mi bekliyoruz, bir şey mi olacak? Zaten soruşturmadan alındım. Onlara ne gibi bir zararım dokunabilir ki artık? Kaja saatine baktı. Burnunu çekti. Evine gidebilir miyiz Harry? Neden? Orada bizi bekleyen biri mi var? Kaja başıyla onayladı. Harry matarasını bitirdi. Kapı zorla açılmıştı. Yerdeki tahta kıymıklar bir levyeyle zorlandığını gösteriyordu. Ortada ince bir işçilik yoktu. Gizli saklı da yapılmamıştı. Polisin girdiği belliydi. Harry merdivenlere arkasını döndü ve arabasından inip kollarını bağlayarak dikilen Kaja'ya baktı. Ardından içeri girdi. Oturma odası karanlıktı. Tek ışık kapağı açık duran içki büfesinden geliyordu. Yine de pencerenin dibindeki gölgede oturan kişiyi tanıdı. Bellman dedi Harry. Babamın koltuğunda oturuyorsun. Mecbur kaldım dedi Bellman. Kanepede keskin bir koku vardı. Köpek bile yaklaşmadı. Sana bir şeyler ikram edeyim mi? Harry başıyla dolabı işaret edip kanepeye oturdu. Yoksa kendin bir şeyler buldun mu? Harry Bellman'ın başının iki yana salladığını görebildi. Ben bulmadım ama köpek buldu. Hem anladığım kadarıyla arama emri çıkartmışsın. Ama yine de gerekçesini merak ediyorum. Masum bir üçüncü şahsı kullanarak ülkeye uyuşturucu soktuğuna ve onun burada olabileceğine dair isimsiz bir ihbar aldım. Burada mıymış peki? Narkotik köpeği bir şey buldu. Folyoya sarılmış sarı kahverengi bir top. Bu ülkede bulduğumuz uyuşturuculara pek benzemiyor. O yüzden şimdilik neyle karşı karşıya olduğumuzdan emin değiliz. İnceletmeyi düşünüyoruz. Düşünüyor musunuz? Bir ihtimal Afyon olabilir. Bir çamur ya da kil topağı da olabilir. Duruma göre değişir. Hangi duruma? Sana Harry. Sana ve bana. Gerçekten mi? Bize bir iyilik yapmayı kabul edersen bunun kil olduğunu söyleyebilir ve teste sokmayabilirim. Bir şef fırsatları değerlendirmek zorundadır, değil mi? Şef olan ben değilim, sensin. Nasıl bir iyilik istiyorsun? Sen lafı dolandırmayı sevmeyen bir adamsın, Hol. O yüzden müsaadenle açık konuşacağım. Senden günah keçisi olmanı istiyorum. Harry, sehpadaki şişenin dibinde kalmış kahverengi Jim Beam'i gördü. Ama şişeyi dudaklarına götürmemek için zor da olsa kendini engelledi. Cinayetlerin en az ikisinde başka yerlerde bulunduğuna dair çok sağlam kanıtları olduğundan Tony Like'ı serbest bırakmak zorunda kaldık. Elimizde kurbanların birine telefon açılması dışında hiçbir delil yok. Basınla başımız biraz da dertte. Like ve müstakbel kayınpederiyle birlikte canımızı sıkabilirler. Bu akşam bir basın açıklaması yayınlamamız gerekiyor. Tutuklamanın senin, yani Harry Hall adındaki belalı dedektifin Emniyet Müdürlüğü'nün zavallı çömez avukatından zorla kopardığın tutuklama emriyle yapıldığını söyleyeceğiz. Bu sadece senin planlayıp yaptığın bir operasyondu. Tüm sorumluluğu sen üstlenmiştin. Kripos bu tutuklamada bir bit yeniği olduğunu sezdi, müdahale edip Like'la konuştu ve durumu açıklığa kavuşturdu. Sonra da hemen onu serbest bıraktı. Sen de bizimle beraber açıklamayı imzalayacaksın ve bir daha bu soruşturmayla ilgili hiçbir şey söylemeyeceksin. Tek kelime bile. Anladın mı? Harry şişenin dibinde kalan içkiyi ikinci kez süzdü. Sert bir emir. Ellerini kaldırıp tutuklama için gelen tebrikleri kabul ettikten sonra sence basın bu hikayeyi yutar mı? Açıklamada sorumluluğu üzerime aldığımı söyleyeceğiz. Bunun bir polis hatası olabildiğinden şüphelensek de tutuklamaya liderlik etmeyi bir yönetici sorumluluğu olarak gördüm. Harry Hall, dümenin başına geçmesine izin vermem için ısrar edince de mani olmadım. Ne de olsa deneyimli bir dedektifti ve Kripos'ta bile çalışmıyordu. Dediklerini kabul etmeliyim. Çünkü imzalamasam ülkeye uyuşturucu sokmakla ve bulundurmakla suçlanacağım, öyle mi? Bellman parmaklarını birleştirdi ve koltuğa iyice yaslandı. Doğru. Ama daha önemlisi kabul etmezsen hemen tutuklanacak olman. Duyduğuma göre babanın az bir ömrü kalmış ve hastanede onunla beraber olmak istiyorsun. Yazık. Çok kötü bir durum. Harry kanepede geriye yaslandı. Öfkeden kudurması gerekiyordu. Eski, yani genç Harry olsa öyle yapardı. Oysa şimdiki Harry'nin tek istediği, kendini ter ve kusmuk kokulu kanepeye gömüp gözlerini kapamak ve Bellman'la Kaca'nın pencerenin dibinde o gölgelerin çekip gitmesini beklemekti. Yine de zihni kendi kendine düşünmeye devam etti. Ben kabul ettim diyelim dedi. Bu senaryoyu Like neden onaylasın? Onu Kripos'un tutukladığını ve sorguya çektiğini biliyor. Harry cevabı daha Bellman söylemeden biliyordu. Çünkü Like tutuklanan birinin tepesinde daima bir kara bulutun dolaşacağını biliyor. Bugünlerde yatırımcıların güvenini kazanmaya çalışan Like gibi biri için durum daha da kötü tabii ki. Kendini bu kara buluttan kurtarmasının en iyi yolu, tutuklamanın profesyonellikten uzak, başına buyruk ve kafayı yemiş bir polis tarafından gelişigüzel yapıldığını söyleyen bir hikayeyi doğrulamak. Anlaştık mı? Harry başını evet der gibi oynattı. Kaldı ki teşkilat söz konusu olduğunda, tüm suçu üzerime alarak teşkilatın itibarını koruyacağım, biliyorum, dedi Harry. Bellman sırıttı. Senin akıllı bir adam olduğunu biliyordum Hol. Yani bu anlaştık mı demek oluyor? Harry düşündü. Bellman giderse şişede sahiden de birkaç damla daha viski kalmış mı diye bakabilecekti. Başını salladı. Basın açıklaması şurada, imzanı şuraya at. Bellman kalemi ve kağıdı sehpada öne doğru itti. Karanlıkta hiçbir şey okunmuyordu. Bir önemi de yoktu. Harry imzayı attı. Güzel, dedi Bellman. Kağıdı alıp ayağa kalktı. Bir sokak lambasının ışığı yüzüne vurunca savaş boyaları parladı. Hepimiz için en iyisi buydu. Düşününce hak vereceksin Harry. Hadi biraz dinlen sen. Zafer kazanan bir kumandanın merhameti diye geçirdi aklından Harry. Gözlerini kapayıp Morpheus'un onun kollarını almaya hazır olduğunu hissetti. Dipnot, Morpheus. Yunan mitolojisinde rüya tanrısı. Gözlerini açtı ve ayakta durmaya çalışarak Bellman'ı sokağa kadar takip etti. Kaca hala arabanın yanında kolları bağlı bir şekilde dikiliyordu. Harry, Bellman'ın Kaca'ya bir baş selam verdiğini gördü. Kaca sadece omuzlarını kaldırdı. Bellman sokağın karşısına geçti ve o gece Leidersagen sokağında gördüğü arabanın aynısı olan bir arabaya bindi. Motoru çalıştırdı ve gitti. Kaca merdivenin başına yürüdü. Sesi gözyaşları yüzünden hala boğuktu. Björn Holm'a neden vurdun? Harry içeri girmek için döndü ama Kaca hızlı davranıp basamakları ikişer ikişer çıktı. Kapıda durup Harry'nin önünü kesti. Hızlanan nefesi Harry'nin yüzüne tüm sıcaklığıyla vurdu. Masum olduğunu bildiğin halde ona vurdun. Neden? Git artık Kaca. Gitmiyorum. Harry ona baktı. Nedenini açıklayamayacağını biliyordu. Gerçeğin farkına varınca incinmiş ve açık afallamıştı. Öyle incinmişti ki ne olduğunu anlayamadan saldırıya geçmiş, saflığın göstergesi olan o şaşkın, masum ve aya benzeyen yüze bir yumruk indirmişti. Ne öğrenmek istiyorsun diye sordu. Sesindeki metal tınıyı ve giderek artan öfkeyi işiterek. Beni gerçekten kendine inandırdın Kaja. O yüzden seni tebrik ederim. İyi iş çıkardın. Artık başımdan gider misin? Genç kadının gözlerinin yeniden yaşlarla dolduğunu gördü. Kaja kenara çekildi. Harry sendeleyerek içeri girdi ve kapıyı arkasından var gücüyle çekti. Gümbürtünün ardından sessizliğin içinde holde öylece durdu. O harika sessizliğin, boşluğun ve hiçliğin tam ortasında. Ayrım sonu sayfa 358.